Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 38. Ayrım. Bölüm 19. Eve, Green'in listesindeki isimlerle yaptığı görüşmelerden ilk üçünü, mahremiyet ilkesini koruyarak, şahısların evinde ya da ofisinde gerçekleştirdi. Her üçü de değişik oranlarda inkar etti, öfkelendi, mahcup oldu ve gizli kalması için yalvardı. Yargıç Vera Archer'daysa soğuk bir kabulleniş vardı. ''Bu görüşmeye yardımcınız olmadan devam etmeyi tercih ediyorum, Teğmen Dallas. Peabody, dışarıda bekle.'' Archer, ellerini masasının üzerinde birleştirdi. Makam odası, kadının çizdiği imaja uygun şekilde şık ve düzenliydi. Uzun, ciddi bir çekiciliği olan, incecik, 63 yaşındaki bir kadındı. Kısa, düz, koyu renkli saçları vardı. Üst mahkemeye götürüldüğünde bile nadiren sonucu değişen, hızlı ve adil kararlar vermesiyle ünlüydü. Mahkeme salonunda tiyatro müsamerelerine tahammülü yoktu. Görünüşe göre sadece özel hayatında bunlardan hoşlanıyor diye düşündü Eve. Disketteki çekimde oldukça hareketli geçecek üçlü grup seksi öncesinde yargıç pembe bir balo elbisesi giymiş ve iki kaslı erkek için tanga ve sütenine kadar çıkardığı oldukça gösterişli bir striptiz sergilemişti. Nick Green'in öldürüldüğünü duyduğumdan beri böyle bir görüşme yapmayı bekliyorum. Özel yaşamım tartışmaya açık değil. Tarafımdan herhangi bir kanun ya da kural çiğnenmedi. Sağduyu kuralları olabilecekler dışında herhangi bir kural. Yine de Nick Green'e aylık 7500 dolarlık ödemeler yaptınız. Evet yaptım. Böyle bir ücret ödemek yasa dışı değil. Eğer bunu şantaj olarak göreceksek de suç, onun böyle bir ücreti talep etmesiydi. Disketin içeriğindekileri ya da o içeriğin arkasındaki motivasyonları açıklamayacağım. Mahremiyet hakkım var. Evet sayın yargıç ve onun için yeteri miktarda ödeme yaptınız. Ancak o disketin içindekiler ve yaptığınız ödemeler şu anda bir cinayet davasıyla kesişti. Archer gözünü kırpmadı bile. Onun hayatta olması işime daha çok gelirdi. O parayı ödemek benim için ifşanın yaratacağı etkilerle karşı karşıya kalmaktan daha kolaydı. Cübbem ve makamım, kocam için doğurabileceği utanç benim için daha önemliydi. Yaklaşık bir sene önce kocama bu konuyu olduğu gibi anlattım. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız onunla da görüşebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yine de özel bir konu. Size söyleyebileceğim tek şey, biz ödemelere devam etmeye karar verdik. Nick Green'in ölümünün hangi şartlar altında gerçekleştiğini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Mahremiyet arzunuza saygı duymakla birlikte sayın yargıç, o saygı Green'in ölümünden ve diğer 6 ölümden sorumlu olan teröristleri yakalama isteğimden daha yoğun değil. Peki o disketin içeriğinin ifşa olması teröristlerin yakalanmasına nasıl bir katkı sağlayacak? Ben kürsüdeyken mahkeme salonunun saygısını taşımak durumundayım. Siz yakalıyorsunuz, tutukluyorsunuz fakat adalet döngüsünün tamamlanması mahkemelere kalan bir durum. İnsanların güleceği, espri konusu yapacağı bir konumdayken bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Ben mahremiyetinizi korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım sayın yargıç. Lütfen bana Nick Green'in hizmetlerini nasıl kullanmaya başladığınızı anlatın. Archer, dudaklarını bir çizgi haline gelecek şekilde birbirine bastırdı. Bir arkadaşımdan ismini duymuştum. Zararsız görünüyordu ve hizmetlerinin uç noktalarda olduğunu kabul etmekle birlikte o hizmetleri kullanmaya karar verdim. İşin yarattığı baskıyı azaltacak bir rahatlama diyebiliriz belki. Aylar boyu hizmetlerini ayda bir defa kullandım. Sonra bana çektiği görüntülerin bir kopyasını verdi. Ödeme programını ve ödeme yapmayacak olursam karşılaşacağım sonuçları açıkladı. Gayet resmi ve iş görüşmesi şeklinde geçen bir diyalog oldu. Çok öfkelenmiş olmalısınız. Evet çok kızdım. Dahası kendimi aptal gibi hissettim. 60 yıldan uzun bir süredir yaşayan, 14 senedir yargıç kürsüsünde oturan bir kadın bu kadar kolay kandırılmamalıydı. Ödedim. Çünkü kişinin aptallığının sonuçlarını çekmesi gerekirdi. Böylece kendisinin hizmetlerini kullanmaya son verdim. Sizi yine de ifşa edeceğinden korkuyor muydunuz? Yargıç, inanılmaz bir şey duymuş gibi başını hafifçe yana eğdi. İfşa edip Küçük ama düzenli gelirinden vazgeçeceğinden mi? Hayır. Ödemeleri artırmaya ya da artırmakla tehdit etmeye kalktı mı? Hayır. Kendi çapında iyi bir iş adamıydı. Eğer çok hızlı ve yoğun kanatırsanız, kurbanı erken kaybedersiniz. Archer ellerini havaya kaldırdı. Görüşme boyunca yaptığı tek hareket bu olmuştu. Ödemelere pek kızmıyordum bile. Bana insan olduğumu hatırlatıyorlardı. Aynı şekilde verdiği hizmetleri kullanmaya başlamamın da nedeni odur. İnsan olduğumun hatırlatılması gerekiyordu. Benimle ilgili araştırmalar yaptınız mı? Kişisel ve mesleki geçmişimle ilgili araştırma? Evet Sayın Yargıç, başlangıç olarak temel bir araştırma. Ben kanuna hizmet ettim ve iyi hizmet ettim. Kayıtlarım bunu göstermiştir ve emekli olmaya hazır değilim. Kadın duvardaki ufak ekrana doğru baktı. Bu sabah Kanal 75'teki haberi izledim. Green için acımasız, korkunç bir ölüm seçmişler. Bir şantajcıydı ve bazılarının günah diye niteleyeceği bir pislik çukurundaydı. Ve kesinlikle insanların gizli zaaflarını sömürüyordu. Ama o şekilde ölmeyi hak etmedi. Ne Green ne de o kız çocuğu. Tekrar Eve baktı. Doğrudan ve kaçamaksız bakışları vardı. Kendilerine masum diyen bu aşağılıkların arasında olduğumu mu düşünüyorsunuz? Onlar benim nefret ettiğim her şeyin temsilcisi Teğmen. Hayatımı onlar gibilerle savaşmaya adadım ben. Tanrıcılık oynayan kaba dayılardan, korkaklardan başka bir şey değiller. Şu noktada yasal bir temsilci istemiyorum ve doğruluk testine girmeye gönüllü olduğumu beyan ediyorum. Ancak şartlarım testin yetkili ve güvenilir tek bir teknisyen tarafından özel olarak yapılması ve üzerimdeki şüpheyi kaldıran sonuçlar çıktığında konuyla ilgili disk ve dosyaların mühürlenmesidir. Bu şartlar yeterince makul ve testi ayarlayacağım. Doktor Mira'dan testi şahsen yapmasını isteyebilirim. Evet, Doktor Mira çok uygun olur. Test sonuçlarıyla bu konuyla olan bütün ilişiğinizin kesileceğine inanıyorum Sayın Yargıç. Teşekkürler. Soruşturmamla ilgili bir konuda tavsiyenizi ve fikrinizi alabilir miyim? Evet. Bu davayla doğrudan ilişkili bazı çocukların mühürlü dosyalarının açılması için resmi izin talep ettim. Sosyal hizmetler o dosyalar için çıkarttığım izinlere engelleme koydurdu ve kurumlarıyla ilgili incelemek istediğim diğer mühürlü dosyalar için de izin çıkartamıyorum. Savcılık ofisi bu konuda sürekli yasal engellerle karşılaşıyor. Engellemeler kaldırılmıyor. Mühürlü dosyalar, özellikle de çocukları içeren mühürlü dosyalar hassas bir konudur. Seri cinayetler de öyle. Terörizm de öyle. Öncelikli bir davanın ilerlemesine engel olmak da öyle. Zamana karşı yarışıyorum ve çok hayati bazı araçlar benden uzaklaştırılıyor. Buradaki konu mühürlü dosyaları halka değil, makul gerekçeleri olan bir soruşturmacıya açmak. Eğer bu konu size gelseydi, nasıl bir karar hükmederdiniz? Archer arkasına yaslandı. Makul gerekçeniz gerçekten sağlam mı Teğmen? Sakın lafı dolandırmayın. Kaya gibi sağlam. Karşı taraf dosya konusu çocukların ve ailelerinin daha fazla rahatsızlık yaşamaması, mahremiyetlerinin korunması gibi sebeplerle mühürlerin kalmasını savunuyor. Savcılık makamı bir seri cinayet soruşturmasının yeterli makul gerekçeyi sunduğunu belirtiyor ve mühürlü dosyaların içeriğinin sadece soruşturma ekibine açılacağını söylüyor. Eğer konu gerçekten bu kadar temel bir eksendeyse, benim duruşma salonumdan o izinleri almış olarak çıkardınız. İlk izinleri kim imzaladı? Yargıç Matthews. Şu anda mühür kararını devam ettiren de o mu? Hayır efendim, itirazlar Yargıç Lincoln'un mahkemesine sunuldu. Lincoln, anlıyorum. Bu konuyla ilgili biraz araştırma yapacağım. Eve, Peabody ile birlikte Adalet Sarayı'ndan çıktı ve bir an dışarıda durup havayı soludu. Eğer o temiz değilse, ben bütün yön duygumu kaybetmişim demektir. Listeye devam mı edeceğiz? Evet, devam edeceğiz. Bu arada Yargıç Lincoln hakkında bilgi istiyorum. Bir yargıç daha mı? Tanrım! Adam Green'in listesinde değil, fakat Archer'ın listesinde diyebiliriz. Kadın gerçekten iyiydi, dedi Eve aracına binerken. Ama o kadar iyi değil. Mühürlü dosyalarla ilgili itirazları Lincoln'un gördüğünü söylediğimde, yüzünde bir an bir şey belirip kayboldu. kaşlarını çatarak sinyal veren linkini cebinden çıkardı. Dallas, "O Miley'nin barında," dedi Dwyer hızla. "20 dakika sonra, yalnız gel." "Mavi sincap," diye karşılık verdi Eve, saha avantajı isteyerek. "15 dakika." Bağlantıyı sonlandırdı. Eve artık eskiden olduğu kadar uğramıyordu Mavi Sincap'a. Burası yiyecekler ve servis de dahil herhangi bir özelliği olmayan bir bardı. Gün içinde bir avuç asık suratlı müşteriye ya da tek tük ucuz yemek ve bir parça hareket yakalama umudu taşıyacak kadar aptal olan bir iki kayıp ruha hizmet ediyorlardı. Geceliğinse mekan, o hareketi kendi yaratan ve böyle yerlerdeki alkolü denemeye cesaret edebilecek kadar sert ya da çılgın olan insanlarla dolup taşıyordu. Müzik çok yüksek sesliydi, masalar küçüktü ve nadiren temiz olurdu. Hava genelde kötü alkol ve eskimiş soner kokusuyla yüklüydü. Eve buraya karşı tuhaf bir sempati hissederdi ve son ziyaretinden beri hiç değişmediğini görmek hoşuna gitmişti. Mavis geçmişte bir süre burada çalışmıştı. Herhangi bir şekilde tarifi mümkün olmayan kıyafetler içinde dans eder ve sıkışık dans pistinde her nasılsa müziğini gerçekten anlıyormuş gibi duran insanların arasında şarkılarını söylerdi. Eve aklına Mavis gelince ilerleyen anneliğin onun biraz durulmasını sağlayıp sağlamayacağını merak etti. Hiç sanmıyordu. "Karşı tarafta bir masaya geç," dedi Eve, Peabody'ye. "Ve cesaretin varsa bir şeyler ye. Soyalı cipsler bazen yenebilir oluyor. Şansımı deneyeceğim." Eve uzak köşedeki bir masayı seçti ve oturdu. Peabody haklıydı. Cipsler bazen yenebilecek kadar iyi olurdu ve bir şansı hak ediyorlardı. Menüye bir sipariş tuşladı ve kahve de isteyerek şansını zorlamamaya karar verdi. Şişe suyu tercih etti. Ama bir an suyun da kıllı elleri olan yassı burunlu iri adamlar tarafından şaibeli arka odalarda şişelenebiliyor olacağını düşündü. Dwyer'ı hala göremediğinden iletişim cihazını çıkardı ve Feeney'i aradı. "Durum nedir?" "Çok az kaldı." Feeney'in alnında terler birikmişti ve saçları tutam tutam kabarmıştı. "İki saat daha, sonra tamamdır. Sen ne yapıyorsun?" "Birkaç dakika mola, öğlen yemeği, mavi sincap." "Karanlık tarafa geçmişsin Dallas." "Evet, işte ben. Dwyer'la bir görüşmem var. Birazdan gelir. Bence bir anlaşma talep edecek." "Ona lanet bir anlaşma verirdim ama..." Feeney burnundan soludu. "Peki, sabah büyük başlarla burada ne yaptığını bana söylemek ister misin?" "Söyleyemem. Önce bazı bilgilere ihtiyacım var. Beni rahatsız ediyor Feeney, ancak gerçekten söyleyemem." "Oltaya büyük bir balık geldi değil mi evlat?" "Hayır, dert etme," dedi. "Sadece unutma, büyük balıkların büyük dişleri olur." "Dikkat ediyorum. Dwyer içeri girdi. Görüşürüz." Eve, iletişim cihazını cebine koydu ve Dwyer'ın masaya gelmesini bekledi. "Yalnız," demiştim. "Üniformalıyı gönder, yoksa görüşme burada biter." "Üniformalının yemek yemesi lazım. Gitmek istiyorsan da senin bileceğin iş." Eve'in su şişesinin kapağı fırladı ve masaya düştü. "Kahveden uzak dur," dedi sohbet havasında. "Yani eğer yaşamak istiyorsan." Dwyer masanın karşısındaki sandalyeye oturdu. Eve onun bira sipariş ettiğini görünce şaşırmadı. "Kız arkadaşın dünkü sohbetimizden mi bahsetti?" "Clarissa hakkında konuşurken saygılı ol. O bir hanımefendidir. Senin tipindekiler bir hanımefendinin ne olduğunu bilmez." "Benim tipimdekiler kirli polisleri, hainleri, katilleri ve fanatikleri bilir." Eve gözlerini Dwyer'dan ayırmadan suyundan içti. "Onun peşini bırakmanı istiyorum. Bu sana bir uyarı Dallas." Eve öne doğru uzandı. "Beni tehdit mi ediyorsun Dwyer?" "Soruşturmamın Clarissa Price'ı işaret eden yönlerini takip etmeye devam edersem bana fiziksel zarar vereceğini mi söylüyorsun?" "Ne bu şimdi? Üzerinde dinleme cihazı falan mı var?" "Hayır, yok. Sadece uyarını net olarak anlamak istedim. Yani sırf bir yanlış anlama yüzünden o sefil kıçını önce yere yapıştırıp sonra kapıdan dışarı, sonra da caddenin karşısına tekmelemek istemem." "Kendini çetin ceviz sanıyorsun değil mi? Siz cinayet polisleri hepiniz çok önemli olduğunuzu düşünüyorsunuz. Seçkin ya da öyle bir bok işte. Bir de sokağa çıkıp Bir süre pisliklerin arasında gezinin bakalım. Tecavüze uğramış ya da öldüresiye dövülmüş bir çocuğun parçalarını yerden toplamayı deneyin veya okul önlerinde pusuya yatmış bir akbabadan aldığı cazla kafayı bulmuş bir genci pusmukları arasında sürükleyin. Bakalım o zaman ne kadar çetin cevizsiniz. Eve bir anlığına kaldırabileceğinden daha fazla şey görmüş olan bu polise biraz sempati hissetti. Ama sınırı da hissetti. Sınırı geçmeden ancak bu kadarını yapabilirdi. Bu yüzden mi bu işe karıştın Dwyer? Basamakların senin altından çekildiğini hissederken merdivenlerden çıkmaya dayanamadığın için mi? Bu yüzden mi hem yargıç hem jüri hem de cellat olmaya karar verdin? Eve'in cipsleri gelmişti ama onlara bakmadı. Birkaç saniye sonra Dwyer'ın kapağı da fırladı. Adam kapağı aldı, şişenin ağzına kapadı ve bir insan boynu olmasını dilermiş gibi kapağı sıktı. Clarissa'nın peşini bırakacaksın. Kendini tekrar ediyorsun. Bana yeni bir şey söyle. Dwyer birasından iki büyük yudum aldı. Sana söyleyecek bir şeyim var demiyorum ama söyleseydim de bir anlaşma istiyor olurdum. Söyleyeceklerini duymadan anlaşma olmaz. Benimle oyun oynamaya kalkma. Dwyer ona yoğun bir öfkeyle bakıyordu. Eve adama karşı hissettiği o sempatinin de yok olduğunu hissetti. Bu adam sadece baskı altında patlamış bir polis değildi. Baskı altında giderek şişmiş ve incecik gerilmiş bir balon gibi kibir ve egoizmle dolmuştu. Ben bir polisim. Bu işlerin nasıl işlediğini biliyorum. Son dönemdeki cinayetlerle ilişkili bir şeyler söyleyeceksem, Clarissa ve kendim için tam muafiyet isterim. Muafiyet. Eve arkasına yaslandı, özenle bir cips seçti ve incelemeye başladı. Senin kıçını kurtarmamı istiyorsun, öyle mi? Biri polis, tam 7 ölü var ortada. Benden senin ve sevgilinin elinizi kolunuzu sallayarak olaydan çıkmanızı sağlamamı istiyorsun. Bunu nasıl sağlayacağımı da söyler misin Dwyer? Ayarlayabilirsin, ağırlığın var. Şu şekilde sorayım o halde. Eve kızartmaların üzerine tuz döktü, acilen yardımlara ihtiyaçları vardı. Neden sahip olduğumu düşündüğün o ağırlığı senin kıçını kurtarmak için kullanayım? Tam baskın istiyorsun, olayı kapatmak istiyorsun. Senin tipindekileri bilirim, baskın en öncelikli şeydir. Çözülmüş dosya yüzdeni yüksek tutar. Sana lanet bir madalya daha takacaklarını düşünüyorsun. Sen beni tanımıyorsun. Eve'in sesi alçak ve buz gibi öldürücüydü. Kafanda bir resim mi istiyorsun Dwyer? Şuna ne dersin? Parçalarına ayrılmış, kanları duvarlara sıçramış 16 yaşında bir kız. Ölmesi gerektiğine karar veren bir grup insan yüzünden çıldırtılmış bir adamdan kaçıp kurtulmaya çalışıyor. İsmi Hannah Wade. Yanlış zamanda, yanlış yerde olmasıyla sonuçlanacak kötü tavırları olan aptal bir çocuk. Yanlış zaman, yanlış yer derken, tıpkı sadece işini yapan genç ve dürüst bir polis Kevin Holloway gibi. Senin düğmelerine basan insanlar onların ölümünü nasıl bir yüzdeye sokuyorlar? Savaş zayiatı filan mı diyorsunuz? Clarissa o kıza çok üzüldü. Dün bütün gece gözünü bile kırpmadı. Eve boğazına doğru yükselen bir şeyler olduğunu hissetti ve su içerek bastırmaya karar verdi. Savcı pişmanlığı hesaba katacaktır. Belki de yanlış yönlendirilmişsinizdir. Belki ikiniz de masumiyet savaşçılarının başındakiler tarafından yanlış yönlendirildiniz. Sadece sorumlu olduğunuz çocukları koruyacak bir yol arıyordunuz. Evet, Dwyer birasını içti ve ikinci bir şişe için menüye bastı. Durum muafiyete doğru ilerleyecek. Eğer ilgili bir şeyler biliyorsak da gönüllü olarak söylememiz de hesaba katılacak. İğrençsin diye düşündü Eve, yüzünde en ufak bir ifade dahi olmadan. Tam muafiyeti garanti edemeyeceğimi biliyorsun. O benim verebileceğim bir karar değil. Ben sadece önerebilirim. Zorlayabilirsin, hangi düğmelere basacağını biliyorsun. Eve bir an başka bir tarafa bakma ihtiyacı hissetti. Çünkü bir anlaşma için uğraşacağını bilmek midesini bulandırıyordu. Daha büyük bir şeye hizmet edecek diye düşünmeye zorladı kendisini. Bazen adalet her şeyi tertemiz yapamazdı. Muafiyet için uğraşacağım Ama işi hemen bırakacaksın. Clarissa da. Öyle bir şey. Kapa çeneni Dwyer. Sadece kapa çeneni, çünkü burada yapacağım şey senin alabileceğin teklifin en iyisi. Ve tek seferlik bir teklif bu. Muafiyet için ağırlığımı koyacağım. Savcılığa da verdiğin bilgilerin ve Price'ın verdiği bilgilerin davam için kilit olduğunu bildireceğim. Eğer gerçekten kilit değilse Dwyer, bu konuşmayı hiç yapılmamış sayacağım. Sen ve Price serbest kalacaksınız. Hapis yok. Ama sen emekliliğini isteyeceksin. Clarissa da sosyal hizmetlerden istifa edecek. Emeklilik ve tazminat haklarınızı alıp alamayacağınız savcılığa ve diğer üstlerime kalmış. O benim elimde değil. Ancak hapis olmayacak. Eve tabağını kenara itti. Bu anlaşmayı reddedersen sana yemin ederim ikinizi de içeri tıkacak kadar şey bulana kadar uğraşırım. Çoklu suçlamalar olur. Birinci derece cinayet, cinayete yardım ve yataklık. Polis memurunun ölümüne neden olmak. Yeterince şey bulana kadar kendimi zorlarım ve ikiniz de yaşamınızın geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirirsiniz. Son nefesinizi bir hücrede verirsiniz. Bunu sağlamayı kişisel amacım haline getiririm Dwyer. Adamın gözleri ışıldadı. Öfke, korku ve alkolden ve aşağılanmadan diye düşündü Eve donuk bir keyifle. 16 yıldır polisim ben. Kıçımı yırtarak çalıştığım 16 yıl. Şimdi karar vermen için 5 dakikan var. Eve masadan kalktı. Geri döndüğümde ya gitmiş ol ya da konuşmaya hazır ol. Kulübün diğer tarafına doğru ilerlerken Peabody de masasından kalktı. Eve sadece başını sallayarak yürümeye devam etti. Mavi sincapta lavabo diye adlandırılan alana girdi. 5 daracık bölme ve lavabo olarak 2 küçük çanak vardı. Soğuk suyu açtı, öfke ve mide bulantısı geçene kadar tekrar tekrar yüzüne çarptı. Yüzünden sular damlamaya devam ederken doğruldu ve siyah benekli aynada kendine baktı. 7 insan öldü diye düşündü. 7. Diğerlerini durdurabilmek için sorumlulardan ikisinin paçayı kurtarmasına izin vermek üzereydi. Kevin Holloway adına, Hannah Wade adına konuşabilmek için bu mu gerekliydi? Ödenmesi gereken bedel bu muydu? Doğrunun içindeki gölgeler demişti Tibble. Eve şu anda o gölgelerin içinde boğulduğunu hissediyordu. Yüzünü kuruladı, sonra iletişim cihazını çıkardı. Komutanım, Thomas Dwyer ve Clarissa Price için bir anlaşmaya ihtiyacım var. 38. ayrımın sonu, sayfa 343. Devamı 39. ayrımda.